Ayrım 61, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 717. Hepsi oradaydı işte. Bu Adolf Hitler'in yaşlanmış suratıydı.
Yüce Tanrım diye fısıldadı Witkowski, bu mümkün mü?
Bu imkansız değil Stanley. 50 yılda sorula gelen bir sürü soruyu da yanıtlıyor. Özellikle de ikisini. O sığınaktaki kömürleşmiş vücutlar aslında kimlerdi? Führer'in bir havaalanına ulaşıp yaşlı kadın kılığında kaçmayı başardığı yolundaki söylentiler nasıl çıkmıştı? Yani gerçekten nasıl çıkmıştı? Neden? Şimdi zamanı değil Stoş. Bu firavun mezarını gerçekten bir mezar olmadan önce emniyete almamız gerek.
Fransız timini çağır.
Buradaki hiçbir şeyin kendi kendini imha edemeyeceğinden tam emin olana kadar olmaz. Çünkü eğer burada bulmamız gereken bir şey varsa o da bu odaların içindedir. Monlük'ün 4 yaverini dışarı çekeceğiz.
Bunu yapmak için ne teklif ediyorsun Çılopak?
Bir kere de bir müşteri kuralı albayım. Kapılarda tutamaklar var ve nesine istersen bahse girerim, içeriden kilitli değillerdir. 4. Reich'ın üst kademelerinde de özel hayat fazla önemsenmedi. Özellikle de Monlük ya da her kimse. Hem de etrafında o kadar adam varken.
İyi bir nokta diye kabul etti Witkowski. Büyüyorsun evlat, gitgide iyice akıllanıyorsun.
Bu yorum benim için hazine değerinde.
Latham sessizce Deeds ve Fransız ajanlara çelik kapının yanında kendisi ve albaya katılmaları için işaret etti.
Birer birer kapılar açıldı ve kapandı. Mavi kalem fenerlerden çıkan ışıklar kapılar kapatılırken birbirine karıştı. 8 odadan en sonuncu odada ziyaret edildikten sonra yüzbaşı Deeds Drew'ya rapor verdi.
Bu annelerin hiçbiri 1-2 saat bir yere gidemez.
Bundan emin misin? İyi bağlandılar mı? Etraflarında cam, bıçak veya jilet filan yok ya.
Sıkı sıkı bağlandılar konsolosçu. Ama gerçekten bunu yapmamıza gerek de yoktu.
Ne demek istiyorsun?
Komando cebinden bir enjektör ve içinde bir sıvı olan bir ampul çıkardı.
Her birine yaklaşık yarım santim kadar sıktım. Doğru mu albayım?
Ne? Her şeyi de sen düşünemezsin ya Çılopak. Bu sadece bir geri destekti. Sol kol atar damarlarına, öyle mi yüzbaşım?
Evet komutanım. 2 numara sıktı onları. Damarı bulamama gibi bir sorun çıkmadı.
Bu sürprizlerin insanı şaşırtıyor diye fısıldadı Latham komandoya dönerken. Öbür 3 odada neler vardı?
Yatağa en yakın olanı. Hayatta görüp göreceğin en büyük banyo. İhtiyar etrafta dolaşabilsin diye her yerde krom tutunma çubuklarından var. Öbür 2 tanesi ise aslında bir tek oda, duvar indirilmiş ve etraf bilgisayarlarla dolu.
Tam isabet dedi Drew. Şimdi tek ihtiyacımız olan bu bilgisayarlardan anlayan bir uzman.
Elimizde bir tane var, adı da Karin. Belki unutmuşsundur.
Tanrım haklısın, şimdi beni dinleyin Deitz. Sen bizim albay, büyük casus ve E1 ile E2 yaşlı Monlük'ün yatağının iki yanında kalacak.
Sen onun Monlük olduğunu söylüyorsun diye araya girdi Deitz. Ama ben onun başka biri olduğunu söylüyorum ve bu konuda düşünmek bile istemiyorum.
Düşünme o zaman. Sadece yatağının yanında dur ve uyandığında hiçbir şeye dokunmasına izin verme. Ne bir düğmeye, anahtara, çekebileceği bir tele, hiçbir şeye. Bu bilgisayarlara girip orada neler olduğunu öğrenmek zorundayız.
Neden albayın sihirli iğnesini kullanmıyoruz konsolosçu?
Ne?
Yarım santim yerine belki 1 santim.
Bilemiyorum yüzbaşım dedi Witkowski, ben doktor değilim. Onun yaşındakiler için bu ilaç pek yapıcı bir etki uyandırmayabilir.
O zaman yarım santime geri döndük. Arada ne fark var ki?
Fena fikir değil diye fısıldadı Drew. Şayet yapabilirsen.
Yahu şu 2 numara bir damar ustası. Tıp okumalıymış.
Bütün lejyonerlerin tıp eğitimi vardır diye açıkladı albay. Ya siz ne yapacaksınız sayın konsolosçu?
Ne yapmamı isterseniz. Bu çelik kapıyı kapatıp saldırı timini çağırıyorum. Sonra Karine ve Teğmen'e ulaşıp arkadan gelmelerini söyleyeceğim.
Latham telsizini çıkardı, askeri frekanslara getirdi ve Fransız Etranger timinin ön kapıları havaya uçurup şatoya saldırmadan önce hoparlör sistemini kullanmaları emrini verdi. Sonra frekansları tepede olanlara ayarladı.
İkiniz de dinleyin. Fransızlar geliyor. Bölge güvenli hale gelince sizi çağıracağım. Karin, en üst katı olabildiğince çabuk çık ama sadece her şey kontrol altına alındığı zaman. Sakın daha önce değil, anlaşıldı mı?
Evet diye karşılık verdi Teğmen. Demek bu işi becerdiniz.
Bu işi becerdik Gary ama daha tümüyle bitmiş değil. Bu adamlar faşist manyaklar. Sırf birimizi aklayabilmek için kuytu köşelere siner saklanırlar. Sakın Karin senin önünden gitmesin.
Bu tür kararlar verebilme yeteneğim oldukça iyidir.
İyi, tamam. Etranger 2 ve Deeds yüzü buruş buruş yaşlı adamı tümüyle rahatlatmaya hazırlanırken Drew Monluc'un yatağına koşturdu. Haydi dedi komando. E2 ince sol kolu tuttu, dirseğin altından ete batırdı.
Damar nerede diye bağırdı Deeds Fransızca olarak.
Adam yaşlı. İlk maviliği gördüğün anda ortasına yapıştır. Mein Gott diye bir çığlık attı yatalak yaşlı adam. Gözleri birden iri iri patlamış, ağzı kaymış bir halde sağ gözünün seyirmesi gitgide spazm halini alıyordu. Arkasından gelen şey ise Witkowski'nin renginin atmasına, bütün vücudunun titremesine neden oldu. Kıvranan Alman'ın sesi şok ediciydi. Ses normal ses tellerini çıkarabileceğinin çok ötesinde gerilmişti.
''Eğer onlar Berlin'i bombalarlarsa biz de Londra'yı imha ederiz. 100 tane uçak göndersinler. 100 binlercesini göndeririz. Ta ki tüm şehir bir kan ve moloz yığını haline gelene kadar. Biz İngilizlere bir ders vereceğiz. Ölümle. Biz...''
Yaşlı adam ipek yastıkların üzerine geri yığıldı, bayıldı.
''Nabzını kontrol et.'' dedi Latam. ''Sağ kalması gerek.''
''Hızlı atıyor ama atıyor Mönsü'' dedi Etranje 2.
''Şu orospu çocuğunun az önce ne okuduğunu biliyor musun?'' diye sordu Stanley Witkowski, suratı sapsarı. Berlin'in ilk bombalanmasına Hitler'in cevabını verdi, kelimesi kelimesine. ''Buna inanamıyorum.''
Aşağıda şatonun önündeki yolun üstünde saldırı timinin zırhlı araçları roketlerini ateşleyip kapıları havaya uçurdular. Hoparlörden yükselen bir ses geceyi doldurdu. Binlerce metre uzaktan duyuldu. İçerideki herkes silahlarını bıraksın, aksi takdirde öleceksiniz. Dışarı çıkın, silahsız olarak kendinizi gösterin. Bu Fransız hükümetinin emridir. Adamlarımız bu şatoyu tamamen tarayacaklar. İçeride kalan tüm personele ateş açacaklardır. Emirlerimize uymanız için 2 dakikanız var. Yavaş yavaş düzinelerce erkek ve kadın elleri havada korku içinde dışarı yürüdüler. Daire çizip bahçe yolunda dizildiler. Muhafızlar, aşçılar, garsonlar ve fahişeler. Hoparlörden gelen ses devam etti. ''Eğer içeride kalan olduysa şimdiden söylüyorum, öldürülecektir.'' Aniden sarışın bir adam 3. katta bir pencereyi kırıp bağırdı.
''Aşağıya geleceğim beyler ama önce birini bulmam gerek. Vurabilirsiniz vurun beni ama o kızı bulmalıyım. İşte size sözüm. Alın silahlarımı.''
Bir tabanca ve bir yarı otomatiğin dışarı fırlatılmasından önce bir cam şangırsı daha oldu. Silahlar gürültüyle bahçe yolunun üzerine düştüler. Şekil gözden kayboldu. ''Entre!'' diye bağırdı hoparlördeki ses. Muharebe timindeki 8 adam ağlarına takılmış böceklere doğru çevik hareketlerle emekleyen örümcekler gibi değişik yönlere doğru dağılıverdiler. Yer yer tek tük silah sesi duyuldu ama çok değil. Ölümlerine susamış birkaç fanatik susadıkları ölümü buldular. Sonunda bir Etranger ajanı ön kapıdan çıktı. Önünde sendeleye sendeleye yürüyen sarhoş Jacques Bergeron vardı.
''İkinci şubeli haini ele geçirdik.'' diye duyurdu Fransızca olarak ve bir politikacı kadar sarhoş.
''Bu kadarı yeter. Bırakın ikisi içeri girsin.''
Karin'le Teğmen Antoni paramparça olmuş çift kanatlı kapıdan geçip ana girişe geldiler.
''Merdivenlerden çıkmamızı söylemişti.'' diye haykırdı Dövriz Teğmen'in önünden.
''Tanrı aşkına lütfen beni bekler misiniz? Ben güya sizi koruyacaktım.''
''Sen çok yavaşsın Geri. Bu benim suçum değil ki.''
''Eğer vurulursanız konsolosçu benim özel yerlerimi havaya uçurur.''
''Silahım var Teğmen, merak etme sen.''
''Sağ olasın Amazon. Of, bu kolda amma acıyor.''
3. kat sahanlığında gördükleri şey ikisini de birden durdurdu. Sarı saçlı bir muhafız genç bir kadını kollarına almış merdivenlerden aşağıya indiriyordu. Gözleri yaş içindeydi.
''Oldukça kötü yaralanmış.'' dedi Almanca ''ama sağ.''
Sen şu penceredeki adamsın yah diye sordu Antoni de Almanca konuşarak.
Evet efendim, onunla ben arkadaştık. Onun bu korkunç yerde hiç ama hiç olmaması gerekiyordu.
Onu aşağı indir, öbürlerine söyle bir doktora götürsünler dedi Teğmen. Acele et.
Danke.
Tabii ama eğer yalan söylüyorsan seni kendim öldürürüm.
Ben yalancı değilim efendim. Şimdiye kadar çok kötü şey yaptım ama yalan söylemem.
Ona inanıyorum dedi Karin. Bırak gitsin.
Üst kata vardılar ama çelik kapıyı açmanın hiç yolu yoktu. Ne bir zil, ne sinyal, hiçbir şey.
Drew ısrarla benim burada olmamı istedi ama içeri nasıl gireceğim?
Genç eski bir teğmene güvenin diye karşılık verdi Anthony. Duvardaki avuç yerleştirilecek bölmeyi fark ederek. Şimdi alarmı çalıştıracağız. Bu şeyler birkaç yıl önce köhnediler.
Ne diyorsun sen?
Seyredin beni. Gerald Anthony elini aralığa koyup avucunu aşağı doğru bastırdı. Bir iki saniye içinde çelik kapı irkilmiş Latham tarafından açıldı. İçerideki alarm kulak parçalayıcıydı.
Ne yaptın böyle be diye bağırdı Drew.
Kapa kapıyı patron, zil kesilir o zaman. Latham denileni yaptı ve zil kesildi.
Nereden biliyordun bunu diye sordu.
Bu yüksek teknolojiler falan sayılmaz. Basit devre kesiciler.
Peki bunu nereden biliyordun?
Gerçekten pek bilmiyordum ama bu sistemlerdeki devre başlatıcılar göreceli olarak yenidirler. Burası epey eski bir yer. Ben de şansımı denedim. Neyse canım, adamlar oturdukları yeri bayağı sağlama almışlar.
Onunla tartışma Drew dedi Karim bir an Latham'a sarılarak.
Biliyorum, biliyorum. Şimdi duyguların sırası değil.
Neden benim buraya o kadar çabuk gelmemi istedin?
Bir oda var. Aslında iki oda var. Her tarafı bilgisayarlarla dolu. Bunların içlerine girmemiz gerek.
Bir saat geçti. Karin de Vries kanter içinde kapıdan dışarı çıktı.
Tam zamanında yakalamışsın sevgilim dedi Latham'ın önünde durarak. Lour Vadisi'ndeki bu yalıtılmış şatonun hiçbir zaman keşfedilemeyeceği düşüncesiyle bütün kayıtlar burada tutulmuş. Yaklaşık 2000 sayfa kadar bilgisayar çıkışı var. Dünyadaki bütün Nazi hareketinin üyesi kimdir, kim değildir hepsi burada.
Öyleyse gerçekten ele geçirdik onları.
Pek çoğunu evet sevgilim ama hepsini değil, asla hepsini değil. Bunlar sadece bağırıp çığlık atan, kalabalıkları galeyana getiren, kendilerinden başka hiç kimseyi sevmeyen liderler. Pek çoğu bunu belirsiz yollardan da yapıyor. Görünüşte mangalda kül bırakmıyor ama içten içe bunlardan nefret ediyor.
Bu çok felsefi oldu Lady. Ben sorgulamalardan bahsediyorum. Allah'ın cezası Nazilerden.
Şimdi elinde olan şeyler bunlar Drew. Peşlerinden git. Ama arkasından başkalarının da geleceğini anla.
Shenandoah Vadisi'nin tepelerindeki çok gizli hükümet laboratuvarında adli patoloji tabibi masanın karşısında kendisinden daha genç meslektaşına doğru baktı. İkisi de bilgisayar ekranlarını inceliyorlardı.
''Benim çıkardığım sonucu mu çıkarıyorsun sen de?'' diye sordu birinci patolog hafif bir sesle.
''Buna inanmak istemiyorum.'' dedi ikincisi. ''Bütün tarihin düğmesi burada.''
Berlin'den gelen raporlar yalan söylemez delikanlı. İşte gözlerimizin önündeler. Kırklarda DNA bilinmiyordu. Şimdi de biliniyor. Birbirine uyuyorlar. Yak ateşi doktor. Dünyanın buna alışması gerekmiyor. Sadece bir efsaneyi ateşleyecektik. O iğrenç ihtiyar da zaten dün gece öldü.
Tam anlamıyla benim de düşüncelerim böyle. Bir efsaneyi ateşliyorsunuz. Siz sadece yakıtı aktarıyorsunuz, bu da başka efsanelerin çıkışına yer açıyor.
Onları ulvileştirirsen ölümsüzleştirmiş olursun.
Tamam o zaman doktor, Hitler kendisini 50 yıl önce o sığınakta vurdu. İmkansıza inanmadan rahat duramıyoruz. Fanatikler de bir şey olsun da iyice abartıp ulusunlar diye fırsat arıyorlar. Ruslar Berlin önlerine geldiklerinde dünyanın o en kötü orospu çocuğu siyanür içip kafasına bir kurşun sıktı. Buna herkes inanıyor. Neden kabul edilen tarihe karşı çıkalım ki?
Buna karşı olan deliller Shenandoah Vadisi'ndeki iki laboratuvar tüpünde yakılarak imha edildi.
61. ayrımın sonu. Sayfa 725.